ayrım 30, sayfa 398. Leyla için Müre'deki yaşam son derece konforlu, dingin. İş yorucu değil. İzin günlerinde gezip tozuyorlar. Çocukları alıp teleferikle Patriata Tepesi'ne çıkıyor ya da Pinti noktasına gidiyorlar. Buradan hava açıksa da ta İslamabad ve Rawalpindi kent merkezi görünüyor. Çimenlerin üzerine bir örtü yayıyor. Köfteli sandviçle salatalık yiyip buz gibi zencefilli gazoz içiyorlar. Güzel bir hayat bu diyor Leyla kendine. Şükredilesi bir hayat. İşin aslı, Raşit'le en karanlık günlerinde hayalini kurduğu yaşamın ta kendisi. Leyla bunu kendine her gün hatırlatıyor. Sonra 2002 yılının ılık bir Temmuz gecesi Tarık'la yataktalar. Alçak sesle ülkelerinde olup biteni konuşuyorlar. Öyle çok değişiklik oldu ki. Koalisyon güçleri Taliban'ı bütün büyük kentlerden püskürttü. Pakistan sınırına, Afganistan'ın güneyindeki ve doğusundaki dağlara sürdü. Uluslararası barış gücü ISAF, Kabil'e gönderildi. Ülkenin başında şimdi geçici bir devlet başkanı var, Hamid Karzai. Leyla, Tarık'a söyleme vaktinin geldiğine karar veriyor. Bir yıl önce Kabil'den kurtulabilmek için bir kolunu seve seve verirdi. Ama şu son aylarda çocukluğunun kentini deliler gibi özlediğini fark etti. Şor pazarın curcunası, Babür bahçeleri, omuzlarındaki sırıktan keçi derisi tulumlar sarkan seyyar sucuların haykırışları burnunda tütüyor. Tavuk sokağında giysi dükkanlarındaki pazarlıkları, Karteh Pervan'daki kavun tezgahlarını özlüyor. Fakat Leyla'nın son zamanlarda sürekli Kabil'i düşünmesinin tek nedeni sıla hasreti ya da geçmişe duyduğu özlem değil. Sanki kanına bir virüs girdi, yerinde duramaz oldu. Kabil'de okulların yapıldığını, yolların asfaltlandığını, kadınların işe döndüğünü duydukça buradaki yaşamı ne kadar güzel, keyifli olsa da Leyla yatıp kalkıp şükretse de gözüne yetersiz gibi görünmeye başladı. Amaçsız, anlamsız. Daha da kötüsü boşa harcanan. Son günlerde kafasının içinde habire Babi'nin sesini duyuyor. Ne istersen olabilirsin Leyla diyor. Bunu biliyorum. Çünkü seni tanıyorum. Bu savaş bittikten sonra Afganistan'ın sana ihtiyaç duyacağını da biliyorum. Leyla annenin sesini de duyuyor. Babi Afganistan'dan ayrılmayı önerdiğinde annesinin verdiği yanıtı çok iyi anımsıyor. Oğullarımın hayalinin gerçekleştiğini görmek istiyorum. Bu olduğunda Afganistan özgürlüğüne kavuştuğunda burada olmalıyım ki oğullarım da görebilsinler. Benim gözlerimden görebilsinler. İşte Leyla'nın bir parçası şimdi anne ile Babi için onların hatırına Kabil'e dönmek istiyor. Onun Leyla'nın gözlerinden görebilsinler diye. Sonra Meryem var. Leyla için en zorlayıcı unsur olan Meryem. Meryem bunun için mi öldü diye soruyor kendini. Sırf o, yani Leyla, yabancı bir ülkede hizmetçi olsun diye mi feda etti kendini Meryem? Belki Leyla ve çocuklar mutlu, güvende olduğu sürece Meryem için fark etmez. Ama Leyla için fark ediyor. Leyla için önemli. Ansızın fena halde önem kazandı. Geri dönmek istiyorum diyor. Tarık yatakta dikeliyor, ona bakıyor. Erkeğin güzelliği Leyla'yı bir kez daha çarpıyor. Alnının mükemmel çıkıklığını, kollarındaki sırım gibi kaslar, derin, düşünceli, zeki gözleri. Bir yıl geçti ama hala bir an geliyor, tıpkı şimdiki gibi. Leyla birbirlerini yeniden bulduklarına, Tarık'ın burada, yanında olduğuna, kocası olduğuna inanamıyor. Geri mi, Kabil'e mi diye soruyor Tarık. Tabii sen de istiyorsan. Burada mutlu değil misin? Oysa mutlu görünüyorsun, çocuklar da öyle. Leyla doğrulup oturuyor, Tarık yatakta yana kayıyor, ona yer açıyor. Çok mutluyum diyor Leyla. Elbette mutluyum. Fakat buradan sonra nereye gideceğiz Tarık? Burada ne kadar kalacağız? Burası yuvamız değil. Kabil yuvamız ve orada öyle çok şey yaşanıyor ki çoğu da güzel şeyler. Bütün bunların bir parçası olmak istiyorum. Bir şeyler yapmak istiyorum. Katılmak, katkıda bulunmak istiyorum. Anlıyor musun? Tarık başını ağır ağır sallıyor. İstediğim bu. Öyle mi? Emin misin? Evet, istiyorum. Eminim. Ama hepsi bu kadar değil. Kendimi geri dönmek zorunda hissediyorum. Burada kalmak bana artık doğru gelmiyor. Tarık ellerine bakıyor, sonra yine onun yüzüne. Ama tek şartla, eğer sen de dönmek istiyorsan diyor Leyla. Tarık gülümsüyor, alnı açılıyor, çizgiler dağılıyor, bir anlığına yine eski Tarık oluyor. Baş ağrısı nedir bilmeyen, bir keresinde Sibirya'da sümüğün yere değmeden buza kestiğini söyleyen Tarık. Belki hayal gücünün oyunu ama Leyla'ya son günlerde bu eski Tarık'ı çok daha sık görüyormuş gibi geliyor. Ben mi diyor erkek? Ben seni dünyanın öteki ucuna kadar gitsen de izlerim, Leyla. Tarık'a sarılıyor, kendine çekiyor, dudaklarından öpüyor. Onu hiç şu andaki kadar çok sevmedi. Teşekkür ederim diyor, alnını onunkine dayayarak. Hadi evimize dönelim. Ama önce Herat'a gitmek istiyorum diyor Leyla. Herat mı? Leyla açıklıyor. Çocukların farklı yöntemlerle yatıştırılması, işlerinin rahatlatılması gerekiyor. Leyla kabuslar gören, geçen hafta yakınlardaki bir düğünde biri havayı ateş ettiğinde gözyaşlarına boğulan hala huzursuz Azize'yi karşısına alıp konuşuyor. Azize'ye Kabil'e döndüklerinde Taliban'ın orada olmayacağını, kavganın artık bittiğini ve yetimhaneye geri gönderilmeyeceğini açıklıyor. Hep birlikte yaşayacağız. Baban, ben, Zalmay. Ve tabii sen Azize. Benden bir daha asla, kesinlikle ayrılmak zorunda kalmayacaksın. Söz veriyorum. Gülümsüyor. Tabii senin ayrılmak isteyeceğin zamana kadar. Genç bir erkeğe aşık olduğun, onunla evlenmek isteyeceğin güne kadar. Müre'den ayrıldıkları gün Zalmay'ı avutmak mümkün değil. Kollarını Alyona'nın boynuna doluyor, bir türlü bırakmıyor. Onları ayıramıyorum anne diyor Azize. Zalmay, keçiyi yanımıza otobüse alamayız diyor Leyla bir kez daha. Sonunda Tarık oğlanın yanına diz çöküp, Kabil'de tıpatıp Alyona'ya benzeyen bir keçi alacağına söz verince, Zalmay duraksayarak da olsa kollarını çözüyor. Sait'le de gözyaşlı bir vedalaşma yaşanıyor. Yolculuğun hayırlı olması için kapının eşiğinde durup bir Kur'an tutuyor. Tarık'a, Leyla ve çocuklara 3 kez öptürüyor, sonra da altından geçmeleri için havaya kaldırıyor. Tarık'la birlikte bavulları arabanın bagajına koyuyorlar. Sait onları gara götürüyor, kaldırım kenarında duruyor, sarsılarak hareket eden, uzaklaşan otobüsün arkasından el sallıyor. Leyla geriye doğru uzanıp arka camda giderek küçülen Sait'e bakarken kafasının içinde kuşkunun fısıldayan sesini duyuyor. Güvenli, huzurlu Müre'den ayrılmakta aptallık mı ediyorlar? Ana babasının, abilerinin öldüğü, bomba dumanlarının yeni yeni dağıldığı ülkeye geri dönmekle. Sonra belleğinin karanlık kıvrımlarından bir şiirin, Babi'nin Kabil'e veda gazelinin 2 dizesi yükseliyor. Bu kentin ne çatısını aydınlatan algıları sayabilirsin, ne de duvarlarının gerisine gizlenen 1000 muhteşem güneşi. Koltuğunda geriye yaslanıyor, yaşları savuşturmak için gözlerini kırpıştırıyor, Kabil onları bekliyor, onlara gereksiniyor. Bu yuvaya dönüş yolculuğu yapılacak tek doğru hareket. Ama önce onu son bir vedalaşma bekliyor. Afganistan'daki savaşlar Kabil, Herat ve Kandahar'ı bağlayan yolları mahvetmiş. Şimdi Herat'a ulaşmanın en kolay yolu İran'daki Meşat'tan geçmek. Orada yalnızca bir gece kalacaklar. Geceyi bir otelde geçiriyorlar. Ertesi sabah başka bir otobüse biniyorlar. Meşat kalabalık, capcanlı bir şehir. Leyla camdan önünden kayan parkları, camileri, çelo kebap lokantalarını seyrediyor. Otobüs 8. Şii İmam Rıza Türbesi'nin önden geçerken Leyla hepsi de kusursuzca sevgiyle korunmuş ışıl ışıl çinilerini, minarelerini, görkemli, göz alıcı altın kubbesini daha iyi görebilmek için boynunu uzatıyor. Kendi ülkesindeki budaları düşünüyor. Onlar şimdi rüzgar estiğinde Bamyan Vadisi'nde sağa sola uçuşan bir toz yığını. Otobüste İran-Afganistan sınırına ulaşmak yaklaşık 10 saat sürüyor. Arazi Afganistan'a yaklaştıkça giderek ıssızlaşıyor, çoraklaşıyor. Sınırı geçip Herat'a girmelerinin hemen ardından bir Afgan mülteci kampına rastlıyorlar. Leyla için bu sarı tozdan, kara çadırlardan ve oluklu demir levhadan yapılmış birkaç binadan oluşan boz bulanık bir leke. Yan koltuğa uzanıyor, Tarık'ın elini tutuyor. Herat'ta caddelerin çoğu onarılmış, kenarına kokulu çamlar dikilmiş, belediye parkları, inşaatı yarı yarıya tamamlanmış kütüphaneler, çeki düzen verilmiş avlular, yeni boyanmış binalar var. Trafik ışıkları çalışıyor. Leyla'yı en çok şaşırtansa elektriğin sürekli olması. Herat'ın feodal savaş lordu İsmail Han'ın Afgan-İran sınırında topladığı hatırı sayılır gümrük gelirleriyle kentin yeniden yapılanmasına katkı sağladığını duydu. Kabil ise bu paranın ona değil merkezi hükümete ait olduğunu ileri sürmekte. Onları muvaffak otele götüren taksinin şoförü İsmail Han'dan hem saygılı hem de korkulu bir ses tonuyla bahsediyor. Muvaffakta 2 gece kalmak, birikmiş paralarının neredeyse 1/5'ine mal oluyor. Ama Meşat'tan buraya uzun, yorucu bir yolculuk yaptılar. Çocuklar bitkin düştü. Resepsiyondaki yaşlıca görevli anahtarı verirken Tarık'a, Muvaffak'ın gazeteciler ve sivil toplum örgütü çalışanlarıyla dolup taştığını söylüyor. Bin Laden bir keresinde burada kalmıştı diye övünüyor. Odada 2 yatak var, bir de soğuk suyu akan bir banyo. Yatakların arasındaki duvarda şair Hacı Abdullah Ensari'nin bir resmi asılı. Leyla pencereden bakınca aşağıdaki işlek kalabalık caddeyi ve yolun karşısındaki parkı görebiliyor. Soluk renkli tuğla döşeli patikalar gür bitki örtüsünü, çiçek öbeklerini yarıyor. Televizyona alışmış olan çocuklar odada televizyon olmadığını görünce hayal kırıklığına uğruyor. Ama az sonra uykuya dalıyorlar. Onların ardından Leyla ile Tarık da yatağa seriliyor. Leyla erkeğin kollarında deliksiz bir uyku çekiyor. Yalnızca bir kez gece yarısı anımsayamadığı bir rüyada uyanıyor. Ertesi sabah çayla taze ekmek, ayva marmeladı ve haşlanmış yumurtadan oluşan kahvaltıdan sonra Tarık ona bir taksi buluyor. ''Seninle gelmemi istemediğinden emin misin?'' diye soruyor. Azize onun elinden tutmuş, Zalmay tutmamış ama Tarık'ın yanında duruyor, omzunu onun baldırına yaslamış. Eminim, kaygılanıyorum. Merak etme diyor Leyla, her şey yolunda gidecek, söz veriyorum. Çocukları pazara götür, onlara bir şeyler al. Taksi yola çıkınca Zalmay'ı ağlamaya başlıyor. Leyla dönüp bakınca onun Tarık'ın kucağına uzandığını görüyor. Tarık'ı kabullenmeye başlaması Leyla'nın yüreğini hem hafifletiyor hem de burkuyor. Sen herhalde değilsin diyor taksi sürücüsü. Siyah omuzlarına kadar inen saçları, Leyla bunun devrik talibana karşı bir misilleme, bir nanik olduğunu öğrendi. Ve bıyığının sol yanını kesen, yıldıza benzeyen bir yara izi var. Ön cama kendisinin oturduğu tarafa bir fotoğraf sıkıştırmış. Pembe yanaklı, küçük bir kız, saçları ortadan ayrılıp iki örgü yapılmış. Leyla ona bir yıldır Pakistan'da olduğunu, Kabil'e yeni döndüğünü söylüyor. Deh Mazang. Ön camdan ibriklere pirinç saplar, kaynakeden bakırcılar, hamderi parçalarının kuruması için güneşe seren semerciler görüyor. Burada uzun zamandır mı yaşıyorsun kardeşim diye soruyor. Ah bütün ömrümce. Burada doğdum, her şeyi gördüm. Ayaklanmayı anımsar mısın? Leyla anımsadığını söylüyor ama şoför yine de anlatıyor. 1979 Mart'ındaydı. Sovyet işgalinden 9 ay kadar önce bir grup öfkeli Heratlı birkaç Sovyet danışmanı öldürdü. Sovyetler de tanklarını, helikopterlerini gönderip burayı doğduğuna pişman etti. Tam 3 gün hemşire, kenti ateşe tuttular. Binaları yerle bir ettiler. Minarelerden birini yıktılar. Binlerce insan öldürdüler. Binlerce. O 3 günde 2 kız kardeşimi kaybettim. Biri 12 yaşındaydı. Parmağıyla camdaki fotoğrafa vuruyor. Bu o. Üzüldüm diyor Leyla. Bütün Afgan öykülerinin nasıl da hep ölümle, kayıplarla, akıl almaz acılarla bezendiğine şaşarak. Ama yine de insanların ayakta kalmanın, hayata devam etmenin bir yolunu bulduğunu görüyor. Kendi yaşamını, başına gelen onca şeyi düşünüyor ve kendisini de nasıl sağ salim atlattığını, bu takside oturup bu adamın hikayesini dinlediğine şaşıp kalıyor. Güldaman, çamurla samandan yapılma, düz damlı kulübelerin arasından seçilen, tek tük duvarlı, evden ibaret bir köy. Kulübelerin önünde Leyla yemek pişiren, yüzü seyyar odun mangallarındaki kararmış tencerelerden yükselen buhardan terlemiş, yanık tenli kadınlar görüyor. Katırlar yalaktaki yemi yiyor. Tavukları kovalayan çocuklar şimdi de taksiyi kovalamaya başlıyor. Leyla taş yüklü el arabaları iten erkekler görüyor. Durup otomobilin geçişine bakıyorlar. Şoför bir yere sapıyor. Ortasında açık havadan yıpranmış büyükçe bir türbenin bulunduğu bir mezarlığın önden geçiyorlar. Şoför türbede köyün önemli sufilerinden birisinin yattığını söylüyor. Bir yel değirmeni var. Duran paslı kanatlarının gölgesine 3 küçük oğlan çömelmiş çamurla oynuyor. Şoför arabayı durduruyor, camdan dışarı sarkıyor. Oğlanların en büyük görüneni onu yanıtlıyor. Yolun üst tarafındaki bir evi gösteriyor. Şoför ona teşekkür ediyor, yeniden arabayı çalıştırıyor. Etrafı duvarlı, tek katlı evin önünde duruyorlar. Leyla duvarın gerisindeki incir ağaçlarının tepesini görebiliyor. Dalların bazısı bu tarafa sarkmış. Gecikmem diyor taksi sürücüsüne. Kapıyı açan orta yaşlı adam, kısa boylu, zayıf, koyu kızıl saçlı. Sakalında paralel, yol yol ak çizgiler. Pirhan tumbanının üzerine bir çapan giymiş. Birbirlerine selamun aleyküm diyorlar. Leyla soruyor. Burası Molla Feyzullah'ın evi mi? Evet, ben oğluyum, Hamza. Buyur hemşire. Buraya babanızın eski bir dostu için geldim, Meryem. Hamza gözlerini kırpıştırıyor, yüzünde şaşkınlık. Meryem, Celil Han'ın kızı. Yine göz kırpıyor. Sonra bir avucunu yanağına götürüyor. Yüzü eksik, çürük dişlerini gözler önüne seren bir gülümsemeyle aydınlanıyor. Ah diyor, bu nida bırakılmış, uzun soluk gibi çıkıyor. Ah, ah Meryem, onun kızı mısın? Peki o? Başını sağa sola oynatıyor, hevesle araştırırcasına Leyla'nın arkasına bakıyor. O da burada mı? Öyle uzun zaman oldu ki. Meryem burada mı? Ne yazık ki vefat etti. Hamza'nın yüzündeki tebessüm siliniyor. Bir an orada kapının girişinde dikilip kalıyorlar. Hamza yere bakıyor, bir yerlerde bir eşek kanırıyor. İçeri gel diyor Hamza, kapıyı ardına kadar açıyor. Lütfen buyur. Çok az eşyayla döşenmiş odada yere oturuyorlar. Yerde bir Herat kilimi, üzerinde de boncuklu minderler, duvarda Mekke'nin çerçeveli bir fotoğrafı. Her iki yanından dikdörtgen bir ışık hüzmesinin girdiği açık pencerenin önüne oturuyorlar. Leyla bir başka odada fısıldaşan kadın sesleri duyuyor. Küçük, yalın ayak bir oğlan bir tepsi getirip önlerine koyuyor. İçinde yeşil çay ve çam fıstıklı kos helvası var. Oğlum diyor Hamza. Oğlan sessizce odadan çıkıyor. Hadi anlat diyor Hamza üzgün bir sesle. Leyla anlatıyor. Her şeyi. Tahmin ettiğinden daha uzun sürüyor. Sonlara doğru kendine hakim olmak için çaba harcaması gerekiyor. Bir yıl sonra bile Meryem'den söz etmek hala kolay değil. Sözü bitince Hamza uzunca bir süre hiçbir şey söylemiyor. Tabağın içindeki çay fincanını çeviriyor ağır ağır, bir o yana bir bu yana. Babam Allah rahmet eylesin çok severdi onu diyor sonunda. Doğduğunda kulağını ezanı babam okumuş. Her hafta görmeye giderdi Meryem'i hiç sektirmeden. Bazen beni de yanında götürürdü. Hocasıydı evet ama aynı zamanda da dostuydu. İyi yürekli, hayırsever adamdı babam. Celil Han kızı verince babam yıkıldı. Babanızın vefatına üzüldüm. Allah rahmet eylesin. Hamza başıyla teşekkür ediyor. Ömrü uzun oldu. Celil Han'dan bile uzun. Onu köy mezarlığına gömdük. Meryem'in annesinin yattığı yere yakın. Babam çok iyi, çok aziz bir insandı. Tam cennetlik. Leyla fincanını indiriyor. Sizden bir şey isteyebilir miyim? Elbette. Bana gösterebilir misiniz diyor Meryem'in yaşadığı yeri. Beni oraya götürebilir misiniz? Şoför bir süre daha beklemeyi kabul ediyor. Hamza ile Leyla köyden çıkıyor. Güldaman'ı Herat'a bağlayan meyilli yolu iniyorlar. 15 dakika kadar sonra Hamza yola her iki yandan saldıran sık uzun otların arasındaki dar geçidi gösteriyor. Buradan gidiliyor diyor. Bir patika var. Bitkileri çalıları yaran patika bozuk. Bol kıvrımlı ve loş. Rüzgar uzun otları Hamza ile birlikte yokuşu tırmanmakta olan Leyla'nın baldırlarını çarpıyor. İki yanlarında esintide dalgalanan yabani çiçeklerin oluşturduğu bir kaleidoskop var. Kimileri uzun saplı, kıvrık taç yapraklı, kimileri ise güdük, yelpaze yapraklı. Şurada burada bodur çalıların arasından baş vermiş uçları tırtıklı düğün çiçekleri. Leyla tepelerinde cıvıldaşan kırlangıçları, ayaklarının altındaki çekirgelerin bıcır bıcır gevezeliğini duyabiliyor. Bu şekilde yokuş yukarı 200 metre kadar ilerliyorlar. Sonra eğim azalıyor, patika küçük bir düzlüğe açılıyor. Durup soluklanıyorlar. Leyla bluzunun yeniyle alnını kuruluyor, yüzünün tam önünde kaynaşan sivrisinek sürüsünü kışkışlıyor. Buradan bakınca ufka alçaktan asılmış dağları görebiliyor. 3-5 kabak, biraz kayın, adını bilmediği çeşitli yaban çalıları. Eskiden burada bir ırmak vardı diyor Hamza. Az biraz soluksuz ama çoktan kurudu. Onu burada bekleyeceğini ekliyor. Leyla'ya kuru ırmak yatağını geçip dağlara doğru yürümesini tembihliyor. Ben burada beklerim diyor. Bir kavağın altındaki taşa otururken sen devam et. Çok sürmez. Dert etme. Acelemiz yok. Hadi git hemşire. Leyla teşekkür ediyor. Taştan taşa atlayarak ırmak yatağını geçiyor. Gözünü taşların arasındaki kırık gazoz şişeleri, paslı tenekeler, çinko kapağı, toprağa yarı gömülmüş, yosun kaplı madeni bir kutu çarpıyor. Dağlara doğru artık görebildiği alçaktaki dalları her esintide titreyen salkım söğütlere doğru ilerliyor. Kalbi göğsünden fırlayacakmışçasına çarpıyor. Söğütlerin aynen Meryem'in söylediği gibi düzenlenmiş olduğunu görüyor. Bir açıklığın çevresinde halka oluşturacak biçimde. İyice hızlanıyor. Neredeyse koşuyor. Omzunun üstünden geriye bakınca Hamza'nın küçücük kaldığını görüyor. Çapanı koyu ağaç gövdelerine karşı bir renk cümbüşü. Ayağı bir taşa takılıyor. Düşmesine ramak kalıyor ama hemen toparlanıyor. Pantolonun paçalarını tutup kaldırıyor. Yolun kalanını hızla alıyor. Söğütlere ulaştığında nefes nefese. Meryem'in kulübesi hala burada. Yaklaşınca tek pencerenin camsız olduğunu görüyor. Kapı da gitmiş. Meryem bir tavuk kümesinden söz etmişti. Bir tandırla bir de tahta abdesthaneden. Fakat hiçbiri ortada yok. Kulübenin girişinde duraklıyor. İçeride vızıldayan sinekleri duyabiliyor. İçeri girmek için büyük, titreşen bir örümcek ağının yanından geçmesi gerekiyor. İçerisi loş. Alışması için gözlerini birkaç dakikalık süre tanıyor. Gözler karanlığa alışınca içerinin beklediğinden de küçük olduğunu görüyor. Zemin tahtalarından yalnızca bir tanesi kalmış. O da çatlamış, çürümeye yüz tutmuş. Gerisi yakacak odun olmak üzere sökülmüş olmalı. Toprak zemin şimdi kuru kenarlı yapraklarla kırık şişeler, ciklet kağıtları, yabani mantarlar, eski sararmış izmaritlerle kaplı. Ama en çok yabani otlarla bazısı güdük, bazısı ise arsızca büyümüş duvarlara tırmanmaya koyulmuş. 15 yıl diye düşünüyor. Burada tam 15 yıl. Oturuyor, sırtını duvara veriyor. Söğütlerin arasından süzülen rüzgarı dinliyor. Tavan da örümcek ağlarıyla sarılı. Biri püskürtme boyayla duvara bir şeyler yazmış. Ama boyanın çoğu soyulmuş. Leyla sözcükleri çıkaramıyor. Sonra harflerin Rusça olduğunu ayrımsıyor. Bir köşede boş bir kuş yuvası var. Bir başka köşede duvarın tavanla kesiştiği noktaya bir yarasa tutulmuş baş aşağı sarkıyor. Leyla gözlerini kapıyor. Bir süre böyle oturuyor. Pakistan'da bazen Meryem'in yüzünü anımsamakta zorlanırdı. Bazı anlar dilinin ucundaki bir sözcük gibi Meryem'in yüzü ondan kaçardı. Ama şimdi burada Meryem'i göz kapaklarının ardına çağırmak çok kolay. Bakışlarındaki yumuşak ışıltı, uzun çenesi, boynunun kalınlaşmış derisi, sımsıkı kapalı dudaklarındaki gülümseme. Burada Leyla yanağını Meryem'in yumuşacık kucağına yeniden göbebilir. Kur'an'dan sureler söylerken öne arkaya sallanan bedenini, bu bedeni titreşerek kat eden sözcüklerin dizlere indiğini, sonra kendi kulaklarına ulaştığını hissedebilir. Sonra bir anda yerdeki yabani otlar küçülmeye, çekilmeye başlıyorlar. Sanki biri, bir şey yerin altından köklerine yapışmış onları çekiyor. Alçalıyor, alçalıyorlar. Ta ki kulübenin toprağı son dikenli yaprakçığı da yutuncaya kadar. Örümcek ağları mucizevi bir biçimde açılıyor, dağılıyor. Kuş yuvası kendi kendini dağıtıyor. İncecik sürgünler, çöpler yuvadan teker teker çat diye ayrılıp uç uca kulübeden dışarıya uçuyorlar. Görünmeyen bir silgi duvardaki Rusça yazıyı siliyor. Yer kaplamaları geri geldi. Leyla şimdi bir çift yer yatağı görüyor. Bir tahta masa, iki iskemle, köşede dökme demirden bir soba. Duvarlarda raflar, üzerlerinde kaplar, tavalar, kararmış bir çaydanlık, fincanlar, kaşıklar. Dışarıda tavukların gıdakladığını, bir ırmağın uzaktan uzağa çağıldadığını duyuyor. Gencecik bir Meryem masada oturmuş, yağ lambasının donuk kızartısında bir bebek yapıyor. Bir şarkı mırıldanıyor. Yüzü pürüzsüz, taptaze, saçları yıkanmış, geriye taranmış, bütün dişleri tamam.